Ayrım 12. Aya yolculuk. Jules Verne. Sayfa 134. 20. Saldırı ve karşı saldırı. Tartışma bu olayla kapanmış gibiydi. Kapanış sözü olmuştu bu. Daha iyisi de bulunamazdı doğrusu. Ancak dalgalanma durulunca güçlü ve sert bir sesle dile getirilen şu sözler işitildi. Sayın konuşmacı, işin düşsel yanıyla doya doya oynadığına göre konuya dönüp kuramı falan da bir yana bırakarak yolculuğunun pratik yanını anlatabilir mi acaba? Bütün gözler bunları söyleyene çevrildi. Çenesinde Amerikan geleneğine uygun sivri bir sakal bulunan, enerjik yüzlü, ince, uzun bir adamdı bu. Kalabalıktaki dalgalanmalardan yararlanarak yavaş yavaş en ön sıraya gelmişti. Kollarını kavuşturmuş, alev alev yanan yiğit bakışlarını açık hava toplantısının kahramanına dikmişti. İsteğini dile getirdikten sonra sustu. Ne üstüne çevrilen binlerce göze ne de sözlerinin yarattığı kınayıcı mırıltılara kulak asıyor gibiydi. Karşılık gecikince sorusunu aynı kesin ve açık sesle bir daha sordu ve ekledi. Buraya dünyayla değil ayla ilgilenmek için toplandık. Haklısınız bayım diye karşılık verdim şeylerden. Tartışma başka yöne kaydı. Yine aya dönelim. Beyefendi diye devam etti adı sanı bilinmeyen kişi. Uydumuzda canlı varlıkların bulunduğunu öne sürüyorsunuz. Ancak ayda gerçekten aylılar varsa soluk almadan yaşıyor olmaları gerekir. Çünkü sizin iyiliğiniz için yapıyorum bu uyarıyı. Ayda bir tek hava molekülü bile yoktur. Ardan bu söz karşısında kızıl yelesini kabarttı. Karşısındaki adamla yaman bir kapışmaya geleceklerini anlamıştı. O da gözünü kırpmadan adama baktı ve ya ayda hava yok demek dedi. Peki kim öne sürüyormuş acaba bunu? Bilginler. Gerçekten mi? Gerçekten. Beyefendi diye devam etti Michel. Şaka bir yana bilen bilginlere derin saygım vardır. Bilmeyen bilginleri ise adam yerine bile koymam. Bu ikinci kategoriye giren bilgin tanıyor musunuz ki? Hem de özellikle. Fransa'da bunlardan biri matematik yoluyla kuşun uçamayacağını, bir başkası da balığın suda yaşamak üzere yaratılmadığını öne sürmektedir. Bizim böyleleriyle işimiz yok beyefendi. Bilimsel değerlerini yaslayamayacağımız bir takım adlar verebilirim size. Lütfen beyefendi, bunları bildirmekle bilgisini artırmaktan başka amaç gütmeyen bilgisiz kulunuzu sevindirmiş olursunuz. Eğer üzerinde durup incelemediyseniz neden ele alıyorsunuz bilimsel konuları diye sordu adı sanı bilinmeyen yabancı sertçe. Neden mi diye karşılık verdi Ardan. Tehlikeyi sezmeyenin yiğit oluşundan. Ben hiçbir şey bilmem. Gücüm de işte bu zayıflığımdan gelir. Zayıflığınız çılgınlığa varıyor diye bağırdı yabancı kızgın bir sesle. Ne kadar iyi diye yanıtladı Fransız. Keşke çılgınlığım beni aya kadar götürebilse. Barbicane'li kulüp arkadaşları gökten düşmüş gibi, çıkar gibi işe burnunu sokan bu den size yiyecek gibi bakıyorlardı. Hiçbiri tanımıyordu onu ve böylesine iştenlikle girişilen bir tartışmanın nereye varacağını kestiremeyen başkan kaygıyla yeni dostunu izliyordu. Kalabalık tepeden tırnağa dikkat ve kaygı kesilmişti. Çünkü bu çekişme hepsinin dikkatini yolculuğun tehlikeleri, hatta gerçek olanaksızlıkları üzerine çekmişti. Beyefendi diye devam etti Michel Arda'nın karşısında konuşmacı. Ayda hava bulunmadığını gösteren kanıtlar çok ve tartışma götürmezdir. Hatta a priori her şeyden önce bir zamanlar böyle bir hava tabakası bulunmuş olsa bile bunun dünya tarafından emilmiş olması gerektiğini söyleyebilirim. Ama size su götürmez olgularla karşı çıkmayı yeğlerim. Çıkın beyefendi çıkın. Diye karşılık verdi Michel Ardan tam bir çelebilikle. Dilediğiniz kadar olgu sıralayabilirsiniz. Biliyorsunuz dedi yabancı. Güneş ışınları hava tabakasından geçince yollarından sapmakta, bir başka deyişle kırılmaktadırlar. Ayın ardında kalan yıldızların ışınları ise ay yuvarlığının kenarından sızarken en küçük bir sapmaya uğramamış, hiç mi hiç kırılmamışlardır. Bundan çıkan sonuç şudur ki ayın çevresinde hava tabakası yoktur. Bütün gözler Fransız'a çevrildi. Çünkü bu gözlemin doğruluğu kabul edildiği anda doğuracağı sonuçlar yaman olacaktı. Tek değilse bile en iyi kanıtınız bu gerçekten diye yanıtladım şeylerden. Ve benim yerimde bir bilgin olsa belki de buna karşılık vermekte güçlük çekerdi. Bense size yalnızca bu kanıtın mutlak bir değer taşımadığını, çünkü ayın açısal çapının kusursuz belirlendiği varsayımına dayandığını söyleyeceğim. Oysa yapılmamıştır böyle bir şey. Neyse, geçelim. Şimdi söyleyeyim bakalım sevgili beyefendiciğim. Ayın yüzünde yanardağ ağızlarının bulunduğunu kabul ediyor musunuz? Evet, sönmüş yanardağ ağızları vardır. Etkin yanardağsa hayır. Öyleyse izin verin de mantık sınırlarını aşmadan bu yanardağların bir zamanlar etkin olduklarına inanayım. Buna kuşku yok ama püskürmeleri için gerekli oksijeni kendileri üretebileceklerinden bir ara lav çıkartmış olmaları ayda hava tabakası bulunduğunu kanıtlamaz. Peki diye karşılık verdi Michelardan. Öyleyse bunu da geçelim ve kanıtları bir yana bırakıp dolaysız gözlemlere gelelim. Yalnız sizi şimdiden uyarayım. Bir takım adlar öne süreceğim. Sürün. Sürüyorum. 1715'te Louis ve Halley adlı gökbilimciler 3 Mayıs'taki ay tutulması sırasında yaptıkları gözlemlerde bir takım garip patlamalar saptamışlardır. Kısa süren ve yinelenen bu ışık parlamaları onlarca ayı çevreleyen hava tabakasındaki fırtınalara yorulmuştur. Louis ile Halley 1715'te dünyayı kuşatan hava tabakasında oluşan göktaşı falan gibi %100 dünyasal görüngüleri aysal sanmışlardır. Bilginlerin onlarla birlikte benim de bu olgulara verdiğimiz karşılık budur. Peki, bunu da geçelim öyleyse diye yanıtladı Ardan. Aldığı karşılıktan hiç etkilenmeksizin. Herschel 1787'de ayın yüzünde bir takım ışıklı noktalar saptamadı mı? Saptadı elbet. Ancak Herschel bu ışıklı noktaların kökenini açıklayamadığı için ayda hava tabakası bulunduğu sonucuna varmadı. İyi karşılık verdiniz, dedi Michelardan karşısındaki pohpohlayarak. Ay bilim konusunda güçlü olduğunuzu görüyorum. Çok güçlüyümdür beyefendi ve şunu eklemek isterim ki en usta gözlemciler, gece yıldızını en iyi işlemiş olan Baer ve Madler, çevresinde hava bulunmadığı konusunda fikir birliğine varmışlardır. Kalabalıkta bir dalgalanma oldu. Şu garip adamın kanıtlarından etkilenmiş gibiydiler. Peki bunu da geçelim diye karşılık verdi Michelardan. Hiç istifini bozmadan ve gelelim önemli bir olguya. Usta bir Fransız gök bilgini Monsieur Losseda 18 Temmuz 1860 tutulmasını gözlerken oluşan güneş yarımayının uçlarının yuvarlak ve güdük kaldığını saptamıştır. Bu görüngü ise ancak güneş ışınlarının ay çevresindeki hava tabakasından geçerken uğradıkları sapmayla ortaya çıkabilir ve başka bir açıklaması yapılamaz. Olgu kesin mi diye sordu adasanı bilinmeyen kişi heyecanla. Tam anlamıyla. Bu sefer de gözde kahramanına doğru dalgalandı kalabalık. Yarıştığı kişi ise susup kaldı. Ardan yeniden söz aldı ve kazandığı üstünlükten yararlanmaya yeltenmeksizin şunları söylemekle yetindi. Görüyorsunuz ya sevgili beyefendiciğim, ayın yüzeyinde hava bulunduğu önermesine kesin kes karşı çıkmamak gerekir. Bu hava tabakası belki de çok az yoğundur, son derece incedir. Ama bilim bugün genellikle onun varlığını kabul etmektedir. Herhalde dağların doruğunda değil ama vadiler de vardır. Ve sanırım yüksekliği birkaç yüz ayağı geçmez. Her neyse işte, yine de her türlü tedbiri alsanız iyi edersiniz. Bakarsınız son derece az olabilir bu hava. Oo, korkmayın yiğit dostum. Tek kişiye yeter nasıl olsa. Ayrıca hele bir oraya varayım. Havayı elimden geldiğince tutumlu kullanmaya, ancak gerektiği zaman soluk almaya çalışırım. Korkunç bir kahkaha çınladı giz dolu yabancının kulaklarında. O da hemen geri döndü. Meydan okuyarak baktığı kalabalığa. Bu durumda diye devam etti Michelardan iyice rahatlamış olarak. Belli oranda havanın bulunduğunu kabul ettiğimize göre, belli ölçüde suyun varlığını da kabul etmek zorundayız. Buysa kendi payıma epey sevindiğim bir sonuçtur. Ayrıca sayın karşı çıkıcı, izin verirseniz bir gözlem daha sunacağım dikkatinize. Bizler ay yuvarlağının ancak bir yüzünü biliyoruz. Bize dönük yüzünde pek az hava bulunsa da bakarsınız öbür yüzünde çoktur. Neden çok olsun? Çünkü ay dünyanın çekiminden ötürü ancak sivri ucunu görebildiğimiz bir yumurta biçimini almıştır. Dolayısıyla Hansen'in hesaplarına göre çekim merkezi öbür yarım kürededir. Bunun sonucu olarak da uydumuzdaki bütün hava ve su kitlesi daha yaratıldığı günlerde bizim göremediğimiz yüzeye kaymıştır. Düpedüz hayal oyunu bunlar, diye bağırdı yabancı. Hayır, mekanik yasalarına dayanan ve bana sorarsanız çürütülmesi epey güç, katkısız kuram hepsi. Onun için sorunu hazır bulunanların önüne getiriyor, ayda da yeryüzündekine benzer bir yaşamın olup olamayacağı konusunu açık oya sunuyorum. 300 bin dinleyici birden alkışladı bu öneriyi. Michel Arden'a karşı çıkan adam bir şeyler söylemek istedi ama sesini kimseciklere duyuramadı. Dört bir yanından bağırış çağırış ve gözdağı yağıyordu. Yeter, yeter diye bağırıyordu kimisi. Atın şu zıp çıktıyı, diyordu kimileri. Kapı dışarı, kapı dışarı, diye bağırıyordu sinirlenen kalabalık. Ama Beriki tahta sekiye sımsıkı sarılmış, yerinden bile kıpırdamıyor, fırtınanın dinmesini bekliyordu. Michel Arden elini havaya kaldırıp yatıştırmasa, fırtına dinmek şöyle dursun, daha da azıtacaktı. Fransız, kendisine karşı çıkan kişiyi böyle güç durumda bırakmayacak kadar çelebi ruhluydu. Bir şeyler daha mı söylemek istiyordunuz, diye sordu en gönül alıcı tavırla. Evet, 100 şey, 1000 şey daha söylemek istiyordum, diye karşılık verdi yabancı coşkunlukla. Daha doğrusu tek bir şey. Hala bu denemeye girişmekte direndiğinize göre kanımca epey tedbirsizim. İyi ama nasıl olur da böyle nitelersiniz beni? Ben ki yolda sincaplar gibi dön baba dönelim olmamak için dostum Barbicane'den atılacak merminin ucu sivri bir silindir biçimine getirilmesini istemiş bulunuyorum. İyi ama talihsiz adam, o korkunç geri tepme daha yola çıkmadan paramparça eder sizi. Sevgili karşı çıkıcım, İşte şimdi en gerçek ve tek güçle parmak bastınız. Ama ben Amerikalıların sanayi konusundaki üstün yeteneklerine güveniyorum. Bu sorunu çözemeyeceklerini sanmam. Peki ya hava tabakası içinden geçerken merminin hızının doğuracağı sıcaklık? Oo, hem merminin cepherleri yeterince kalındır, hem de hava tabakasını öyle çabuk geçeceğim ki. Ya yiyecek içecek sorunu? Tam 1 yıllık yiyecek içecek alabileceğimi hesapladım. Yolculuğumsa 4 gün sürecek. Peki yolda alıp vereceğiniz hava? Kimyasal yollarla üreteceğim. Oraya varsanız bile aya düşüşünüz ne olacak? Ay yüzeyindeki çekim dünyadakinden 6 kez az olduğuna göre buradakine oranla 6 kat yavaş düşeceğim. Ama o hız bile sizi cam gibi paramparça etmeye yeter. Peki uygun yerlere yerleştirilen ve gerektiği zaman ateşlenen füzeler yardımıyla bu düşüşü yavaşlatmamı kim engelleyebilir acaba? Tamam. Diyelim ki bütün güçlükleri yendiniz, bütün engelleri aştınız, talihiniz yaver gitti, sağ ve esen aya vardınız. Nasıl geri döneceksiniz? Dönmeyeceğim. Yalınlığın ta doruğuna çıkan bu karşılık kalabalığın sesini soluğunu kesti. Ama bu suskunluk en gösterişli alkış ve bağırmalardan daha görkemliydi. Yabancı sessizlikten yararlanıp son çıkışını yaptı. %100 öldüreceksiniz kendinizi, diye bağırdı. Ve ölümünüz bir çılgının ölümünden başka bir şey olmayacak. Üstelik bilime de yararı dokunmayacak. Devam edin, benim eli açık yabancım, devam edin. Gerçekten çok hoş tahminlerinde bulunuyorsunuz. Yo, bu kadarı fazla, diye bağırdı Michel Arden'a karşı çıkan adam. Böylesine ciddilikten uzak bir tartışmayı neden sürdürüyorum bilmem. İstediğiniz gibi devam edin o çılgınca girişiminize. Zaten size kızmamak gerek bundan ötürü. Oo, rica ederim. Çekinmeden dökün içinizi. Hayır, hayır. Yapacaklarınızdan başka biri sorumlu olacaktır. Adını bağışlar mısınız bu kişinin? Diye sordu Michel Arden buyurgan bir sesle. Bu gülünç olduğu kadar da olanaksız denemeye kalkışan. Saldırı dolambaçsızdı. Barbicane, adı sanı bilinmeyen adamın araya girişinden beri kendini tutabilmek, bazı kazan ocakları gibi dumanını içine atabilmek için büyük çaba harcamaktaydı. Ama böylesine onur kırıcı bir sataşmadan sonra hızla yerinden fırladı. Tam kendisiyle yarışan kişinin üstüne yürüyecekti ki havalandığını hissetti. Üstünde bulunduğu tahta kerevet bir anda yüzlerce kolun üzerinde yükseldi ve Gun Club Başkanı Michel Arden'a yapılan sevgi gösterilerinin onurunu paylaşmak zorunda kaldı. Kerevet epey ağırdı ama onu taşıyan kollar durmadan değişiyor. Bu gösteriye omuz vermek isteyenler aralarında itişip kakışıyor, tartışıyor, çekişiyordu. Ama yabancı kargaşadan yararlanıp alandan ayrılmamıştı. Ayrıca istese de şu yoğun kalabalığı yarıp gidebilir miydi? Hiç kuşkusuz hayır. Her neyse işte, kollarını kavuşturmuş yine en ön sırada duruyor, bakışlarıyla Başkan Barbicane'i yiyordu. Beriki de gözünü ondan ayırmıyor ve iki adamın bakışları keskin iki kılıç gibi çarpışıyordu. Bu onur gezisi boyunca kalabalık avazı çıktığınca bağırdı durdu. Michel Ardan açık bir zevkle yapılanlara göz yumuyordu. Yüzü ışıl ışıldı. Kerevet kimi zaman fırtınaya tutulmuş gemi gibi sağa sola yalpa vuruyordu. Ama açık hava toplantısının kahramanlarının ikisi de eski birer deniz kurduydu. Hiç istiflerini bozmuyorlardı. Derken bindikleri gemi kazasız belasız Tampa Town limanına vardı. Michel Ardan büyük bir talih sonucu yakasını ateşli hayranlarının elinden kurtarabildi. Franklin oteline kaçtı. Hemen odasına çıktı ve kendini yatağa attı. O sırada tam 100 bin kişilik bir ordu penceresinin dibinde nöbet tutmaktaydı. Bu sırada adı sanı bilinmeyen gizemli kişiyle Gun Club başkanı arasında kısa, ciddi, sorunu kestirip atan bir sahne geçmekteydi. En sonunda özgür kalan Barbicane doğruca kendisiyle yarışan kişinin yanına varmıştı. "Gelin benle," dedi kısaca. Beriki ardına düşüp rıhtıma doğru yürüdü. Az sonra Jones Fall'a bakan iskelelerden birinde baş başaydılar. Hala birbirlerinin adlarını bilmeyen iki düşman burada uzun uzun bakıştılar. "Kimsiniz?" diye sordu Barbicane. "Kaptan Nicholl. Kuşkulanmıştım zaten. Rastlantı bugüne dek sizi yoluma çıkarmamıştı. Onun için de ben kendim geldim. Onuruma saldırdınız. Hem de halkın önünde. Bunun hesabını vereceksiniz." "Hemen." "Hayır. Her şeyin aramızda kalmasını istiyorum. Tampa'nın 3 mil ötesinde Skarsnav Ormanı diye bir yer var. Biliyor musunuz orayı?" "Biliyorum. Yarın sabah 5'te bu ormanın bir köşesinden içeri dalmak hoşunuza gider miydi?" "Evet. Eğer aynı saatte siz de öbür ucundan girersiniz. Tüfeğinizi almayı unutmazsınız herhalde," dedi Barbicane. "Siz nasıl unutmazsınız, ben de öyle," diye karşılık verdi Nicholl. Soğuk bir sesle söylenen bu laflardan sonra Gun Club başkanıyla kaptan ayrıldılar. Barbicane evine döndü ama yatıp dinlenecek yerde bütün geceyi Michel Ardan'ın tartışma sırasında ortaya attığı güç bir sorunu, merminin geri tepmesini yok etme işini çözmek üzerine çare aramakla geçirdi. 21. Bir Fransız bir işi nasıl ayarlıyor? Vuruşacaklarından her birini bir insan avcısı haline getirecek olan bu korkunç ve vahşi düellonun koşulları başkanla kaptan arasında saptanırken Michel Ardan kazandığı büyük utkunun yorgunluğunu çıkarıyordu. Burada dinlenmek sözünü kullanmak doğru olmaz. Çünkü Amerikan yatakları sertlik konusunda mermer ya da granitle kolayca yarışabilir. Bu yüzden Ardan, yorgan diye üstünü örttüğü masa örtülerinin altında sağa sola dönüyor, pek uyuyamıyor, kendisini aya götürecek mermiye daha rahat bir yatak koydurtmayı düşünüyordu ki müthiş bir gürültü onu daldığı düşlerden uyandırdı. Kapısı yıkılırcasına çalınıyordu. Kapıya bir demirle vuruyorlardı sanki ve gök gürültüsü andıran sesler bu vakitsiz uyandırılmaya eşlik ediyordu. "Aç kapıyı," diye bağırıyordu biri. "Tanrı aşkına aç şu kapıyı." Doğrusunu isterseniz Arda'nın elinde böylesine gürültüyle ortaya vurulan bir dileği yerine getirecek haklı bir neden yoktu. Bununla birlikte kalktı, kapıyı açtı, hem de tam inatçı konuğun vuruşlarıyla yıkılmak üzereyken. Gun Club yazmanı hışım gibi odaya daldı. Hani bir bomba da odaya bu kadar törensiz girerdi. "Dün akşam," diye bağırdı J.T. Mason, "ex abrupto, damdan düşercesine başkanımız açık hava toplantısında herkesin ortasında saldırıya uğradı. O da kaptan Nicholl'dan başkası olmayan sataşını silahlı vuruşmaya çağırdı. Bu sabah Skarsnav ormanında dövüşecekler. Ölürse tasarılarımız suya düşer. Bu vuruşmaya engel olmak gerek. Yeryüzünde ise Barbicane'i dövüşmekten vazgeçirebilecek bir tek kişi vardır. O da Michel Ardan'dır." J.T. Maston böyle konuşurken Michel Ardan tek söz etmemiş, hemen o potur gibi pantolonunu ayağına geçirmiş ve iki dost iki dakika sonra hızlı hızlı Tampa Town'un dış mahallelerine yollanmışlardı. Maston bu hızlı yürüyüş sırasında Ardan'a durumu anlattı. Barbicane ile Nicholl arasındaki düşmanlığın gerçek nedenlerini, bu düşmanlığın ne kadar eskiye uzandığını, başkanla kaptanın ortak dostların çabasıyla şimdiye dek neden yüz yüze gelmediklerini açıkladı. Aslında bunun bir zırh gülle çatışması olduğunu ve açık hava toplantısının kaptan Nicholl'e nicedir aradığı fırsatı sağladığını sözlerine ekledi. Amerika'daki bu özel vuruşmalardan daha korkunç bir şey düşünülemez. Vuruşmacılar fundalıklarda birbirlerini arar, sık çalılıklar ardına gizlenip birbirlerini gözler, ormanın en sık yerinde vahşi hayvanlar gibi birbirlerine ateş ederler. İşte o zaman iki düellocu da büyük çayırlıklarda yaşayan kızılderililerin o doğal niteliklerini, şimşek gibi çalışan zekalarını, tilkice kurnazlıklarını, iz sürüşlerini, düşmanın kokusuna alışlarını kıskanır. Tek bir yanılgı, küçük bir duraksama, atılan yanlış bir adım insanı ölüme götürür çünkü. Yankiler bu karşılaşmalar sırasında çoğu kez köpeklerini de yanlarına alırlar ve hem avcı hem av durumunda saatlerce birbirlerini kovalarlar. "Ne biçim insanlarsınız siz?" diye bağırdı Michelardan. Yoldaşı büyük bir heyecanla öykünün tümünü anlatıp bitirdiği zaman. "Ne yapalım, böyleyiz işte," diye karşılık verdi J.T. Maston alçak gönüllüce. "Yalnız şimdi acele edelim." Bununla birlikte Michel Ardan'la Maston sabah kırasıyla sırılsıklam ovada durmadan koştukları, kestirmeden gitmek için akarsuları, derecikleri, pirinç tarlalarını açtıkları halde Skirsnav ormanına ancak 5:30'da varabildiler. Barbicane yarım saat önce ormandan içeri dalmış olmalıydı. Ormanın kıyısında bir boşiman, elinde balta, devrilmiş ağaçların dallarının budaklarını kesmekteydi. Maston bağırarak adama doğru koştu. "Tüfekli bir adamın, Barbicane'in, Başkan Barbicane'in, en iyi dostumun ormana girdiğini gördünüz mü? Sayın Gun Club yazmanı tam bir çocuksulukla başkanının dünyaca tanındığını sanıyordu. Boşiman ise hiç oralı olmadı. Bir avcı gördün mü?" dedi bunun üzerine Ardan. "Avcı mı?" "Evet," diye karşılık verdi Boşiman. "Çok oldu mu?" "Aşağı yukarı bir saat." "Çok geç," diye bağırdı J.T. Maston. "Peki silah sesi işittiniz mi?" diye sordu Michelardan. "Hayır." "Hiç mi?" "Hiç. Bu avcı pek iyi bir avcıya benzemiyordu zaten." "Ne yapalım şimdi?" dedi Maston. "Bize atılmayan bir kurşunu yeme pahasına da olsa ormana dalacağız." "Ah," diye bağırdı Maston iştenliği yanılgıya yer bırakmayan bir sesle. "Barbicane'e gelecek tek bir kurşunu karşılamak için kafama 20 mermi yemeye razıyım." "Öyleyse ileri," diye karşılık verdi Ardan yoldaşının elini sıkarak. İki dost birkaç saniye sonra fundalıklar içerisinde gözden yitiyordu. Dev gibi servilerin, yalancı çınarların, lale ağaçlarının, zeytin ağaçlarının, taze meşelerin, demir hindi ağaçlarının ve manolyaların oluşturduğu sık bir ormandı bu. Saydığımız ağaç türleri dallarını birbirinin içine uzatmış, insana belli bir ustalıktan ötesini göstermiyordu. Michel Ardan'la Maston ard arda yürüyor, adam boyu otlar arasından sessizce geçiyor, kalın sarmaşıklar arasından kendilerine bir yol açıyor, bakışlarıyla sağı solu tarıyor, gür yapraklar arasında yitip gitmiş dalları kolaçan ediyor ve her adımda kulak kabartıp korktukları tüfek sesini kolluyorlardı. Barbicane'in geçtiği yerlerde bıraktığı izleri bulamıyor, bir kızılderilinin düşmanını adım adım izleyeceği üstün körü açılmış patikalarda körlemesine ilerliyorlardı. Bir saatlik verimsiz aramadan sonra bizim iki yoldaş durdu. Kaygıları iki katına çıkmıştı. "Her şey bitmiş olmalı," dedi umudu kırılan Maston. "Barbicane gibi biri düşmanına hile yapmaz, tuzak kurmaz, dümen çevirmez. Gereğinden fazla açık ve yiğittir. Dosdoğru tehlikenin üstüne yürümüş ve öyle uzağa gitmiştir ki rüzgar Boşiman'ın tüfek sesini duymasına engel olmuştur. Peki ya biz?" "Ya biz?" diye karşılık verdi Michelardan. "Silah atılsaydı ormana girdiğimizden beri duymamız gerekirdi." "Ya geç kaldıysak?" diye bağırdı Maston umutsuzca. Michelardan verecek karşılık bulamadı. Maston'la birlikte yeniden yola koyuldular. Zaman zaman avazları çıktığınca bağırıyorlardı. Kimi zaman Barbicane diye, kimi zaman da Nicole diye sesleniyor ama hiçbirinden karşılık alamıyorlardı. Çıkardıkları gürültüye uyanan neşeli kuş sürüleri dallar arasında yitip gidiyor, ürken alageyikler ormanın derinliklerine doğru kaçıyorlardı. 12. ayrımın sonu, sayfa 147.